Herkese merhaba, ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda G-Smart firmasının Roma R2 adını verdiği giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz akıllı telefon modelini inceliyoruz. Akıllı telefon dendiğinde pek çoğumuzun aklına yüksek performanslı, üst fiyat grubuna yer alan modeller geliyor. Ancak pek çok kişi için uygun fiyata makul performans sunabilen telefonların önemi de giderek artıyor. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bu telefonlara olan ilgiyi dikkate aldığımız zaman zaten o taraftaki akımının nereye gittiğini görebiliyoruz. Ülkemizde General Mobile Discovery, yurt dışında da Motorola'nın Moto G gibi uygun fiyatlı ve fiyatına göre makul performans sunan cihazlar önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde de daha fazla popüler olabilecek. Bunu şimdiden söylemek mümkün. G-Smart firmasına baktığımız zaman hemen ilk olarak şunu söyleyelim. Aslında akıllı telefon dünyasında pek çoğumuza yeni gibi görünen bir marka. Ancak arka plana baktığımız zaman yıllardır teknoloji dünyasında önemli işlere imza atmış Gigabyte firmasının bir yan firması olarak da değerlendirilebilir. Gigabyte'ı biz yüksek performanslı anakartları, ekran kartları, güç kaynakları ya da kasalarıyla tanıyoruz.
Hatta dizüstü bilgisayarları.
Hatta dizüstü bilgisayarları da buna dahil edebiliriz. Yine aslında dizüstü bilgisayar tarafı da akıllı telefon gibi kısmen bize yeni sayılabilecek bir iş bölümü Gigabyte firması altında. G-Smart'a baktığımız zaman aslında G-Smart yıllardır var. Yıllardır telefon üretiyorlar. Bu telefonların bazılarını zaman zaman ülkemiz piyasalarında da gördük. Ancak son dönemde bu işe daha fazla yoğunlaştıklarını söyleyebiliriz. İşte bu yoğunlaşmanın yansıması olan modellerden Roma R2 de ülkemizdeki yerini almak üzere bugünlerde raflardaki yerini de alacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani bu telefona bakıldığı zaman düşük maliyetle kabul edilebilir Android performansını, Android işletim sistemini kabul edilebilir seviyelerde çalıştırmak isteyen pek çok kişinin hedeflendiği bir telefon olduğunu söyleyebiliriz aslında.
Aynen öyle. Zaten bir akıllı telefon markasının pazarda yaygınlaşabilmesi için en önemli kriter bence ne kadar fazla kişiye ulaştığı ve bakıldığında bugün üst taraftaki rekabet almış başına gitmiş durumda. Oradaki kıran rekabet arasında da yeni giren ve ufak çaplı firmaların tutunabilmesi maalesef şu anda mümkün değil.
Büyükleri bile kendi aralarında bazen tutunamıyorlar.
Büyükler bile ufak bazen çekilme kararları alabiliyorlar. Bunun örneklerini geçmişte görmüştük. Bakıldığında insanların bütçesi de zaten o kadar çok yüksek fiyatlı telefonlara maalesef uygun değil. Bugün hala birçok insanın operatörlerden gelen verilere baktığımızda daha hatlarında 3G'nin bile aktif olmadığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi aslında akıllı telefonların hakikaten akıllı diyebileceğimiz versiyonlarını yani gündelik hayatta ayak uydurabilecek, düzgün performans gösterecek modellerin ister istemez yüksek fiyat bandında kalmasıydı. İşte Çin tarafında gelen bazı telefonlar bunu çok güzel değiştirdi ve bakıldığında aslında akıllı telefonlar fiyat performans noktasında kendisini çok belli edebilecek bir sektör haline geldi. Roma'nın R2 modeli de bunlardan bir tanesi. Uygun fiyatıyla giriş seviyesinde Android cihazları denemek için makul bir platform sunmakta ve bakıldığında da aslında teknik özellikleriyle birçok noktada yeterli özellikleri sağlıyor.
Evet, sana da teknik özelliklerden bahsetmişken videomuzda da teknik özellik kısmına devam edelim. Telefonun çünkü fiyatın yanı sıra sahip olduğu özellikler de büyük önem taşıyor. Bugün hala teknik özelliklere bakarak telefon alma eğiliminde olan kullanıcıların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şimdi ekranlara bir tablo gelsin. Telefonun donanımsal altyapısına da daha yakından bakmış olalım. Hani burada benim aslında altını çizmek istediğim ilk nokta işlemcisi olacak. Pek çok düşük maliyetli telefonda olduğu gibi G-Smart Roma R2'de de MediaTek üretim bir işlemci var. Çift çekirdekli bir işlemci var ama bu işlemcinin en büyük bence olumlu yanı 28 nanometre üretim geometrisine sahip olması. Yani hani ileri nesil fabrikasyon süreçleri artık düşük fiyat seviyesindeki telefonlarda gelmiş durumda. Bu şu anlama geliyor. Bu telefonda aslında bu fiyat segmentinde daha önce gördüğünüz başka telefonlara nazaran daha az ısınan bir işlemci var.
Hem daha az ısınıyor hem de güç tüketimi konusunda da avantajları var. Bu telefonlar genelde daha ufak çaplı pillerle sahip oldukları için ister istemez pil tüketiminde işlemcinin etkisi, ekran etkisi daha büyük olabilmekte. Bakıldığında 28 nanometre burada ciddi bir avantaj. Aynı zamanda GPU tarafında da avantajını görüyoruz ki MediaTek işlemcisinde kullanılan Mali grafik yongası nanometre değişimi ardından çok ciddi frekanslara çıkabiliyor. Bunun çeşitli örneklerini de görmüştük. Hatta Mali 450'nin 700 MHz'lere kadar çıkabildiğini çeşitli yongalarda gördük 28 nanometre ile beraber. Burada da tek çekirdekli Mali 400'ün 500 MHz'de çalıştığını görüyoruz ki aslında 2-3 boyutlu oyunları temel oyunlarda kullanıcıları tatmin edecek bir seviye olarak değerlendirilebilir.
Evet, bunun dışında telefon diğer özelliklerine baktığımız zaman 1 GB belleği var. Yine giriş seviyesi telefonlar için 1 GB bellek olması önemli. Pek çok telefonda 512 MB bellek olduğunu biliyorduk ama şunu söyleyeyim, 512 MB'la birlikte Android deneyimi zaten çok öyle beklenildiği seviyelerde olmuyor. Çok da mümkün değil artık yeni nesil sürüm güncellemeleriyle birlikte. Dolayısıyla 1 GB burada önemli bir artı. Telefonda 4 GB dahili depolama kapasitesi var ama bu 4 GB'la sınırlandırıldığınız anlamına gelmiyor. Micro SD kartla 32 GB'a kadar
ekstra alan yaratabiliyoruz.
Bunun dışında ekran tarafı dönemlerinden ekrana bakıldığı zaman IPS panel kullanımını görmekteyiz ki zaten ilerleyen dakikalarda ekran performansına gireriz. Hı-hı. Hem renklerin üretimi hem de renk doygunluğu anlamında
parlaklık
aslında başarılı bir ekrana sahip.
Başarılı bir ekran. 800x480 çözünürlüğü var ki bence doğru bir karar. Çünkü tek çekirdekli Mali 400'ü fazla zorlamamak adına QHD veya 720p gibi çözünürlükler hem maliyeti arttırır hem de grafik performansı konusunda telefona sıkıntı oluşturabilirdi.
Aynı zamanda pil tüketimine de
pil tüketimi olumsuz etkisi aynen olurdu. Öyle şey yapabilirdi. 4 inç boyutundaki ekran bakıldığında aslında giriş seviyesi bir Android telefondan beklenenin biraz üstünde kalıyor diyebiliriz. Bunun dışında aslında telefonda bazı dikkat çekilmesi gereken bir özellik de çift simli olması. Hı-hı. Çift simli telefonları gittikçe görüyoruz ve Android tarafında da artık çift simli telefonlar yaygınlaşmaya başladı. Tabii çift sim özelliği devreye girdiği zaman insanların ister istemez aklında iki hat aynı anda çalışıyor mu sorusu oluşmakta. Çalışıyor ama şöyle diyelim hani bir taraftan bir hattan arama yaparken diğerini şebekede kapalı durumda gözükmekte. Yani çift antene ve çift baseband işlemcisi yok. Hı hı. Zaten bakıldığında da fiyat olarak düşünüldüğünde olması da aslında telefonun segmentini biraz değiştirebilecek özellikler.
Evet, son olarak bir de bu telefonun içerisinde 1400 mAh büyüklüğünde pil olduğunu da söylemiş olalım merak edenler açısından. Tabii telefonun ne kadar çalışabildiğini, tam şarj altında sizlere ne kadar götürebildiğini ilerleyen dakikalarda değiniyor olacağız. Evet, G-Smart Roma R2 akıllı telefonun incelemesine kutu içeriğiyle devam ediyoruz. Hı. Kutu içeriğine geçmeden önce yeniden kutuyla ilgili bir yorumum
dikkatimizi
yapayım.
Dikkatimizi çeken ufak bir detay
son
var.
Son dönemde daha çok Samsung'un telefonlarında görmeye alışık olduğumuz hani saman rengi diyebileceğimiz geri kazanılmış malzemeden imal edilmiş bir kutu var. Yani bu çevreci yaklaşım anlamında bizim beynimizi kazanan bir yaklaşım oldu. Umarız yakın gelecekte pek çok telefon üreticisi benzer çevreci duyarlılık çerçevesinde kutularında da geri kazanılmış malzemeyi kullanırlar diyerek kutumuzu açmış olduk. Hemen ilk başta karşımıza Roma R2'nin kendisi çıkıyor. Birazdan tasarımına değineceğiz ancak İlk böyle hissiyat olarak BlackBerry'nin Z10 modelini fazlasıyla andırdığını söyleyebiliriz. Telefonu kenara koyalım Ender. Ardından kutumuzun diğer kısmını da kaldıralım. Biraz parçalamış gibi olduk ama biz zaten aslında daha öncesini açmıştık. Evet. Bunu da itiraf edelim. Bunu kenara kaldıralım. Burada giriş seviyesi bir telefon olduğu için öyle çok böyle janti bir kutu içeriği beklememek
standart
gerekiyor.
Standart bir telefon kutu içeriği. Bir tane micro USB data kablomuz var.
Bir tane duvardan şarj
priz şarj adaptörümüz var.
Standart bir kulaklığımız
mikrofonlu
var.
Mikrofonlu kulaklığımız var.
Bunun dışında aynı zamanda
kullanım kitapçıkları ve cihaz hakkında güvenlik bilgilerini yer aldı. Ufak çeşitli dokümanlar yer almakta.
Aynen
3 parça
öyle.
Var.
Hatta
biri hızlı başlangıç.
Hızlı başlangıç.
Burada G-Smart broşürün altında Gigabyte grubunun olduğunu belirten ufak bir not da düşürmüş aynı
biraz
zamanda.
Biraz kutunun içerisindeki kutu içeriğini çıkartırken biraz hunharca davrandı evet. Kutuya ama artık yapacak bir şey yok. Lütfen bizi mazur görün. Giriş seviyesi bir telefon olduğu için kutu içerisinde bizlere sürpriz beklemedi ama kaldı ki üst seviye pek çok telefonda bile bundan fazlası bulunmuyor. Evet. Tabii ki kullanılan kablolamanın malzeme kalitesinden, malzeme kalitesinden ya da ses seviyesinden zaten ayrıca bahsediyor oluruz. Ancak giriş seviyesi bir telefon olarak kutu içeriği de bu şekildeydi. Şimdi videomuzu yeniler istersen tasarımla devam edelim. Tasarımla devam etmeden önce tabii ki kutuyu kenara kaldıralım. Telefonumuzun tasarımına daha yakından bakabilmek adına dikkatimizi hiçbir şeyin dağıtmaması gerekiyor. Şimdi tasarım... BlackBerry Z10'a fazlasıyla benziyor dedik.
Göstereyim zaten yakın detayları da şu anda ekrana geliyor ama.
Ya şunu söyleyeyim, karbon kağıdı alıp kopyalasam bu kadar olur. Hani gerçekten de çok ciddi derecede BlackBerry Z10 esintisi taşıyor bu telefon. Aynen. Ama bu kötü bir şey mi?
Değil.
Değil. BlackBerry Z10 şahsen bir görünüm anlamında beğendiğim bir telefondu.
Evet, zamanında incelemesinde de söylemiştik.
Hani neredeyse 4'te 1 fiyatına zaten ona çok benzeyen bir telefon almış olacak.
Ve daha da fazla fonksiyona sahip olan bir telefon olduğunu söyleriz. Çünkü zaten bu telefon Android'i çalıştırıyor. Z10'a en çok benzediği yerlerde üst taraf ve alt taraftaki farklı malzeme, farklı dokuya sahip bölümlerin benzerliği. Zaten hoparlör açıklığına bile baktığımızda aslında Z10'unkine çok benzediğini görüyoruz. Bunun dışında altta işte bir tane G-Smart logosu yer almakta. Hı-hı. Android'de alıştığımız kapasite butonlar bulunuyor. 3 adet tuşumuz var. En sol taraftaki çalışan pencereleri gösterirken ortadaki ana ekrana dönüş yapıyor. En sağda da back tuşumuz yani geri fonksiyonunun atandığını görüyoruz. Sağındaki sondaki tuşlardan da bahsedelim istersen. Hı-hı. G-Smart Roma R2'nin sağ tarafında güç düğmesini görüyoruz. Sol tarafta ise ses açma kapama butonları yerleştirilmiş. Bunun dışında telefonun üzerinde herhangi bir düğme veya buton yer almamakta. Yani deklanşör gibi ekstra butonlar yer almamakta. Üst tarafa baktığımızda micro USB girişinin burada yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda kulaklık girişini de buraya koymayı tercih etmiş G-Smart. Alt tarafta ise mikrofon açıklığı dışında herhangi bir giriş çıkış veya bağlantı noktası bulunmamakta.
Evet, telefonun arka kısmına baktığımız zaman ise 5 megapiksel çözünürlük kamera ve yanındaki LED flash bizleri karşılıyor. Kameranın performansına ayrıca değiniyor oluruz. Bu arada ön tarafında da VGA çözünürlüğünde bir kamera olduğunu söylemek gerekiyor. Hani VGA çözünürlüğünde bir kamerayla fotoğraf, video çekip bir yerleri paylaşmak ister misiniz? Çok fazla zannetmiyorum ama özellikle Hangouts üzerinden görüntülü görüşme yapmak isterseniz eğer ön tarafında da bir kamera bulunuyor. Bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. Evet, tasarımdan bahsederken belki de en önemli noktaya geliyoruz. Ender hatta şu an o noktayı çözmekle meşgul. Bu telefonun arka kapağını açabiliyoruz. Üst seviye pek çok telefon artık yekpare kasaya sahip olduğu için arka kapağın açılması bazı zamanlarda bize böyle mucizevi, evet, sihirli ya da ekstra bir özellikmiş gibi geliyor ama aslında bakıldığından giriş seviyesi pek çok telefonda arka kapağı açabiliyoruz. Bunu da buradan ifade etmek gerekiyor.
Pili de ayırabiliyoruz arka kapağı çıkardıktan sonra. Herhangi bir şekilde pil bozulursa veya günlük kullanımda fazla pil ihtiyacı duyanlar ikinci pil alıp gün içerisinde değiştirme opsiyonuna sahipler. SIM kart girişleri de üst tarafta görülmekte. İki adet SIM kart girişimiz var. Biri hem GSM hem de CDMA ağlarını desteklerken diğeri sadece GSM'i destekliyor. Zaten ilgili ibareleri de üzerinde görebilmek mümkün. Hemen yan tarafta, ufak tarafta da microSD girişini görüyoruz.
Evet, telefonun teknik özellikler kısmında belirttiğimiz gibi 4 GB'lık standart bir kapasitesi var ama isterseniz microSD kart takarak 32 GB'a kadar ekstra alan elde edebilmek mümkün. Özellikle çift SIM kart slotunu görebilmek anlamında arka kapağı çıkarmanız iyi oldu Ender. Şimdi kuşkusuz akıllı telefonlar için malzeme kalitesi de büyük önem taşıyor. Tabii ki G-Smart Roma R2 giriş seviyesi bir telefon olduğu için öyle mucizevi şeyler beklemiyoruz malzeme kalitesinden. Bu açıdan benim dikkatimi çeken ilk nokta yumuşak dokulu mat bir plastik malzemenin kullanılmış olması. Bu fiyat segmentinde değerlendirmek gerekirse malzeme kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim açıkçası.
Evet, o tutuş kısmı aslında arka kapakta silikonlu diyebileceğimiz, artık adını bilmiyoruz ama birçok telefonda da karşılaşabiliyoruz. Hakikaten telefonun el içinde kaymamasını, sıkı bir tutuş hissiyatı oluşturan güzel bir kapak kullanmış. Ayrıca benim dikkatimi çeken bir diğer detay da ekranın yanında kullanılan çerçevelerin metal olması. Bu da telefonu kavrarken, sağından solundan tutarken aslında daha tamamıyla metal çerçeveye sahipmiş gibi bir hissiyat
daha
oluşturuyor
ki. Daha tok bir izlenim yaratıyor.
Daha tok ve el içerisinde daha sıkı duruyor. Bence bu da ufak ama önemli bir detay.
Tabii el içinde daha tok durduğunu söylemişken kullanılabilirlik anlamında da 4 inçlik bir telefonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani tek elle kullanımın son derece rahat olduğunu söylemek gerekiyor. Hani ergonomik anlamda herhangi bir sorun yok. Bu telefonu alıp seri bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu kadar laftan sonra bence lafı sözü daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi telefonu çalıştıralım. Hem işletim sisteminin telefon üzerindeki bizlere ne gibi deneyimler sunduğuna da yakından bakalım. Hem de sahip olduğu donanımsal altyapının sentetik testlerde ve oyunlarda ne derece performans sunduğunu yakından gözlemlemiş olalım. Evet, G-Smart Roma R2'yi çalıştırdık. Telefonun yazılımsal seviyedeki ilk özelleştirmesi burada karşımıza çıkıyor. Kilit tuşunun G şeklinde yapıldığını görmekteyiz ki bu G-Smart özel bir özelleştirme olmuş. Burada kilit ekranından çıkacağız ancak öncesinde buradan erişilebilen, hızlıca erişilebilen uygulamalara ve widgetlara bakalım Ender.
Sağ tarafa baktığımızda fotoğraf widget'ını gördük. Sol tarafta da yine boş bir ekran var. Burada bize ekstra widget'ları ekleyip kullanma imkanı sunuyor. Hemen seriden bir tane ekleyelim. Artıya basıyoruz ve bize kullanabileceğimiz widget'ların listesini gösteriyor. Buradan seçtikten sonra widget'larımız buraya otomatik olarak düşmekte. Biz de örnek vermek için Gmail'ı seçip hangi klasörü istediğimizi eklediğimizde kilit ekranımıza otomatik olarak gelen kutusu eklenmiş
oluyor. Evet, eğer arzu edersek artık gelen postalarımızı kilit ekrandan çıkmadan da görebiliyoruz. Aynı zamanda sağ tarafa geçtiğimiz zaman da kamera uygulamasının hızlı erişim mümkün. Oradan da hızlıca kameraya ulaşabiliyoruz. Derken tabii bazen telefonun arayüzlerinde böyle sıkıntılar olabiliyor. Şu an evet kamera uygulamasını başlatmış bulunmaktayız. Eğer istersek kilit ekranından kamera uygulamasına hızlıca erişebiliyoruz.
Buradan home tuşuna bastığımızda otomatik olarak kilit ekranı da açtı ve bizi ana ekrana yönlendirdi. Ana ekrana baktığımızda genelde standart bir Android arayüzü olduğunu söyleyebiliriz. Gigabyte'ın saati burada biraz farklılık oluşturmak adına farklı ikonlar kullanmış. Bunun dışında launcher'ın yapısı, ikonların dizilişi, Google'un arama çubuğu standart Android'e oldukça benziyor. Bazen ikon seviyesinde ufak tefek modifikasyonlar olsa da genel olarak işletim sisteminin stock Android versiyonu olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, burada özellikle alt tarafa bakıldığı zaman sol tarafta telefon uygulamasının yanında Chrome tarayıcısının, ortada ana uygulama butonunun, sağ tarafta ise Gmail ve kısa mesajlaşma uygulamasının yerleştirildiğini görmekteyiz. Burayı da tabii klasör seviyesinde özelleştirebiliyoruz.
Hemen bir örnekte gösterelim. SMS alıp burada Gmail Line tarafı koyduğumuzda klasör haline geldi ve klasöre bastığımızda da içeriğini hızlı bir şekilde görüntüleyebilmek mümkün.
Ve yine istersek klasöre isim de verebiliyoruz. Aynı uygulamayı üst kısımda da yapabiliyoruz. Örneğin birkaç tane test uygulamasını üst üste getirip testler klasörü altında toplayabilir. Bu sayede bir görüntü kirliliğinin oluşmasını önüne geçebiliriz. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir başka detay daha var. Diğer pek çok telefondan farklı olarak üst kısımda iki adet şebeke sinyal ekranı görmekteyiz. Burada bizim telefonumuz çift SIM kart desteği verdiği için istersek aynı anda iki SIM kart çalıştırarak burada onların ikisini birden takip edebilmek mümkün olacaktır.
Doğal olarak bizde şu anda tek SIM takılı olduğu için diğeri pasif durumda gözükmekte. Buraya ikinci bir SIM taksaydık da onunla ilgili çekim sinyal bilgisini de burada alabilmek mümkün.
Buradan istersen bir de bildirim ekranına bakalım. Yukarıdan aşağı kaydarak bildirim ekranı geliyor.
Şu anda herhangi bir bildirimimiz yok. O yüzden gözükmüyor ama buradan...
Sen galiba bildirimsiz kullanıcısın. Şu an hiçbir bildirimin yok.
Şu anda baktık, ayarları genişlettik ve çok çeşitli kısa yollara burada
evet,
ulaşıyoruz.
Şu an en çok kullanacağımız ya da en çok ihtiyaç duyacağımız ayarlara buradan hızlı erişim yapabiliyoruz. İşte uçak modunda alma ya da çıkarma gibi ya da kablosuz internet aktif etme ya da kapatma gibi pek çok ayarı buradan yapabilmek mümkün. Aynı zamanda istersek detaylı ayarlar kısmına girerek de ayarlar sayfası üzerinden pek çok ayara da hızlı erişim yapabilmek mümkün olacaktır. Bu kısımda herhangi bir özelleştirmeden bahsedemeyiz.
Oldukça basit, sade bir Android ayar menüsüyle karşı karşıyayız. Üst tarafta Wi-Fi, alt tarafa doğru cihaz ayarları, biraz daha aşağıda kişisel ve en sonunda da sistemle ilgili ayarlar var. Burada sisteme gelmişken hemen telefonun hakkındaki durumlara bakalım. Hı-hı. Android sürümü olarak 4.2.2 Jelly Bean'i görüyoruz. Buradan birkaç kere bastığımızda zaten bunu da şirin bir ikonla görüntüleyebilmek mümkün. Bunun dışında kernel ve anabant sürümleri gibi çeşitli derleme numaralarını görebilmek, buradan takip edilmek.
Şu an tabii telefonun en son yazılım sürümüne sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Videomuzun başında belirttiğimiz gibi 400 MB'lik büyük bir güncellemeyi yakın zamanda almıştı. Şimdi ana ekrana dönelim ve buradan uygulamalara geçelim Ender istersen.
Orta tuşa bastığımızda beklenen diye üzere ana ekranı da görebiliyoruz.
Yine standart bir arayüzümüz var burada. Uygulamaları ve widgetleri iki ayrı sayfa içerisinde görebilmek mümkün. İstersek de eğer sağ taraftaki Play Store ikonundan uygulama mağazasına erişerek kurmak istediğimiz uygulamaları buradan da kurabiliriz. Uygulamalar tarafında bizim kurduğumuz ve telefonla içerisinde standart olarak gelen pek çok uygulamayı burada görüyoruz. İstersen önce internet performansı için internet arayıcısına girelim. Şimdi Chrome var, ancak Chrome'un dışında standart internet arayıcısı da var.
Hemen tıklıyoruz, site gezintisi açıyor. Şu anda donanıma bir açalım. Klavyemiz karşımıza geldi. Bu arada update'ten önce klavyenin farklı olduğunu da belirtelim. Bu update biraz daha kullanışlı bir klavyeyi bir arada getirmiş. Diğer klavyede tuşlar birbirlerine fazla yakındı ve açıkçası özellikle Türkçe dizilimler mevcutken yazı yazmayı biraz zorlaştırıyordu. Biz kapamıştık o yüzden. Ama şimdi daha rahat bir şekilde donanıma birin adresini yazmayı başardık. Tabii doğal olarak ilk mobil sitemiz açıldı. Biz mobil sitenin ardından hemen alt taraftan standart site görünümüne geçiyoruz.
Bu arada klavyenin tam Türkçe desteği sunumunda ifade etmek gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir detay. Bunun da altını çizelim. Bu arada istersek sekmeler arasında geçiş yaparak aynı anda birden fazla sayfayı da açabilmek mümkün. Bir taraftan bizim site yüklenirken diğer taraftan da istersen bölüm sonucu canavarına girelim ve oyun dünyasında neler oluyor bir de ona göz atalım Ender.
Hemen onu da açalım. Tabii bu taraftan. Bakalım tahminler ne kadar.
Yani İstanbul'a yüklenmediği için muhtemelen. Evet, bölümsel geldi.
Pastamız tabii de hızlıca. Doğal olarak mobil sayfasını açtı ilk başta.
Bunu da istersen masaüstü moduna geçirelim Ender. Evet, standart site görünümüne gelelim. Bu sırada diğer sekmeden donanım haber tarafında.
Ne durumdayız bunu kontrol edelim. Sitemiz yüklenmiş durumda. Hemen bir yakınlaştırma yapmak gerekirse. Daha önce çok daha rahat bir şekilde yakınlaştırma yapan telefonları tabii ki gördük ama onların donanım seviyesi bu telefona kıyasla çok daha yüksekti. Ayrıca bizim tarayıcının da grafik ağırlıklı ve görsel ağırlıklı olduğunu düşünürsek telefonları bir hayli zorlaması normal. Akıcılık konusunda çok büyük bir sıkıntısı yok. Biraz bir yavaşlık var ama zaten bu beklenebilen bir seviye işlemcisine bakıldığı zaman.
Yani internet tarayıcısının şu anki haline bakıldığı zaman böyle bu fiyat seviyesine yer alan bir telefon için çok da kötü olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Görebileceği üzerinize sayfanın
tamamı yüklendikten sonra hızlı bir şekilde kaydırıp
scroll performansı bence bu donanımdaki bir telefon için ziyadesiyle yeterlidir. Telefonda bu arada tekrar hatırlatmak gerekirse çift çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan MediaTek işlemcisi var. Bunun da Cortex A7 tabanlı olduğunu söylemek gerekiyor. İnternet arayıcısı bence tatminkar. Aynı zamanda burada şunu da söyleyelim. Sekmelerin yanından favori sayfalarımızda yine bookmark ekleyebiliyoruz ve bunlara hızlı erişim sağlayabiliyoruz. Tarayıcı her açıldığında en başta en sık ziyaret ettiğimiz sayfaları gösterebiliyor. Donanım haberi ya da bölüm sonu canavarını da buraya ekleyebiliyoruz. Şimdi tekrar uygulamalara geri dönelim Ender. Burada tabii ki bir başka önemli uygulamada hani Gmail uygulaması. Çünkü Gmail uygulamasına ben şöyle önem veriyorum. Klavyenin performansını görebilmek açısından da burası önemli. İstersem Gmail'e girelim ve bir mail yazalım ve aynı zamanda burada klavyenin ne derece hızlı yazmaya müsait olup olmadığını yakından görelim.
Bakıldığı zaman klavye tatminkar bir performans sergiliyor. Tuşlar tabii ki 4 inç ekranda Türkçe harfleri de eklenmesinden dolayı biraz sıkışmış durumda ama o kabul edilebilecek bir durum. Zaten istenirse Türkçe tuşları da kapatıp İngilizce görünümde tuşların boyutunu büyütebilmek mümkün. Bu sırada çeşitli sayıların kullanımına baktığımızda rahat bir kullanıma sahip olduğunu görüyoruz. Üst tarafta da ses de kayıt imkanı bizlere sunuyor. Şu anda sesimi alıyor. Bakalım ne şekilde tahmin edecek. Tabii şu anda direkt olarak telefona konuşmadığım için burada biraz sıkıntı olabilir ama olabildiğince Google zaten kendi servisi üzerinden çalıştığı için burada telefonun değil daha çok Google servisinin tahmin yeteneği ve dinleme yeteneği önemli.
Şu telefonda zaten konuşmayı zaten
oldukça bu kadar uzun konuştuk ki algılayamayacak. Bu arada gerçi da fena da değil yani. Direkt telefona konuşmadığımızı düşünürsek buradan fena değil. Buradan yine çeşitli ayarları yapabilmek mümkün. Aslında oldukça işlevsel bir klavyeye sahip diyebiliriz Romare 2. Oldukça özelleştirmişler ve birçok fonksiyonu da eklemişler. buradan Twitter'la da ilgili bazı fonksiyonları çalıştırmak mümkün. Klavye bence herhalde genel olarak başarılı.
Bence de başarılı. Ben bu klavyeyi telefonu bir süre kullanırken klavyesinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabii ki donanıma bağlı olarak arka planda uygulamalar çalışırken klavye şişmeler yapıyor mu? Yapıyor. Ancak bu hani bu seviyede bir telefon için görmezden gelinebilecek bir detay bence. Çünkü telefonun fiyat performans dengesini ayrıca irdelemek gerekiyor. Buradan da istersen Ender galeri kısmına girelim. Galerisini de görelim.
Şu anda bazı videolar biz atmıştık içerisinde. Buradan istersen ufak ufak da medya oynatma performansına geçelim. Videolardan bir tanesini seçip telefonu video oynatmak için...
Şu an ekranlara gelen videonun 720p çözünürlüğünde bir YouTube videosu olduğunu da söylemek gerekiyor.
Sesi de sonuna kadar getirelim.
Bu arada YouTube'da yaptığı güncellemeler sonrasında bu keepit.com gibi siteler üzerinden 1080p video indirilmesinin önünü kesti.
Evet.
Bu tür ücretsiz servis üzerinden ancak 720p video indirebiliyoruz şu anda.
Hemen bakalım videoyu ne kadar hızlı bir şekilde ileri sarabilecek.
Bu arada...
Oldukça uzun bir video, 10 dakikalık video. Sıkıntı, herhangi bir gecikme yaşamadan...
Buradan başka bir videoya geçelim istersen daha aydınlık. Ve bu arada ekran parlaklığını bir kontrol edelim. Yani, takipçilerimiz ekran parlaklığının ne seviyede olduğunu görmek isteyecektir sonucunda.
Evet, maksimum ve minimum değerlerini de aslında size göstererek burada parlaklık konusunda telefon neler sunduğunu da gösterebilmek önemli. Hemen ekran ayarlarına giriyoruz. Parlaklık kısmına geldiğimizde otomatik parlaklık seçeneğimiz mevcut. Bunun dışında maksimum ve minimum parlaklığı da şu anda minimuma getirmiş durumdayız. Tekrardan arttırıp maksimuma getirdiğimizde parlaklık yani, ciddi ölçüde yükseliyor.
Şimdi tek videodan başladık. Parlaklığı göster ve tekrar videoya dönelim ve kullanıcılarımız hani video performansının en yüksek parlaklık seviyesinde bu ekranda nasıl olabileceğini tekrar gösterelim.
Şunu o zaman...
Kırmızı renkli bir Ferrari'yi göstermek bence burada daha görsel bir görüntü oluşmasını sağlayabilir.
Ben biraz da ileri sarıyorum.
Chris Harris karşımızda bu arada. Şahsi görüşüm dünyanın en iyi otomobil incelemeleri yapan editörü şeklinde olacak. Biraz daha ileri alalım Ender. Bizim için biraz daha eğlenceli
aksiyonun bol olsun. Oldu.
Aynen. Aksiyonun bol oldu. Dış çekim bol oldu görüntüler olsun. Hani ne demiştik? YouTube'dan elde ettiğimiz 720p çözünürlüğünde videolar bunlar. Hani görebileceği üzere sıkıntısız bir şekilde oynattığını söyleyebiliriz. Tabii ki standart galeri uygulaması altında video izliyoruz. Burada üçüncü parti işte BS Player gibi çözümlerle
MX
beraber.
MX Player gibi donanım hızlandırma vesaire, ekstra equalizer gibi fonksiyonları sunan birçok uygulamayı kullanmak mümkün. Biz sadece şu anda kutudan nasıl çıkıyorsa sizlere o deneyimi yansıtmak için standart tarayıcı oynatıcıyı kullanıyoruz.
Tabii 1080p söz konusu olduğu zaman performans konusunda ister istemez kayıplar yaşanacaktır ancak bu telefon için hani ekran çözünürlüğü ve ekran boyutuna dikkat alınan
800 ile 480 ekranda Full HD videoyu çalıştırıp da zaten görüntüde oluşacak sıkıştırmadan dolayı kaybı göz önünde bulundursak 720p çok daha mantıklı.
Çok daha mantıklı olacaktır. Buradan da telefonumuzun içerisindeki müzikleri bir göz atalım. Hem de bu vasıtayla telefonun dahili hoparlörünün ne derece
sesleyebilirim ana ekranda zaten müzik uygulamalarımız var. Buradan herhangi bir şarkı seçelim bakalım.
Keith Urban'ın albümüne girelim ve başlatalım. Evet, standart müzik uygulaması üzerinden.
Hoparlör arkada. Sesi duyabilmek adına arka tarafını çevirmek daha önemli olacaktır. Elimizle kapattığımızda ses ciddi anlamda kapanıyor. Bir de isterseniz yüzeye koyalım ve yüzey üzerindeyken ses ne kadar fark ediyor, kısılıyor mu, duyma konusunda bir sıkıntı var mı ona bakalım. Ses bir miktar azalıyor. Tabii bu yatağın üstüne koyduğunuzda, bir kumaşın üzerine koyduğunuzda belki biraz daha etkileyebilir ama genelde sert yüzeylerin üzerinde çok fazla ses performansı
etkiliyor. Şunu söylemek gerekiyor. Hoparlörü telefonun arkasına koymak, altına koymaktan daha mantıklı çünkü altına koyduğumuz zaman özellikle oyun oynarken telefonu yatay modda tutacağımız için ister istemez
elimizin altında kalıyor.
Aynen.
Burada böyle bir sıkıntı yok. Bir de cebe, aslında cebe koyduğunda da dik pozisyonda bakıldığında hoparlör altta olsa cebimiz içinde de ses boğulma sıkıntısı yaşayabilir. Arka biraz daha mantıklı olmuş. Şayet bir hoparlör bölgesini yükselten ufak bir çıkıntı gibi bir şey olsaydı belki ses biraz daha az kayıpla konulabilirdi ama genel olarak yeterli seviyede.
Tabii müzik uygulamasına bakıldığı zaman şu an hani albüm kapağını görebiliyoruz ve hem albüm ismi aynı zamanda çalan şarkının ismini de görebilmek mümkün.
Buradan şarkıları değiştirip yine farklı aynı albümdeki farklı şarkıları dinleyebiliyoruz.
Yani aynı şarkıyı bir daha çal ya da yaş şarkıya geç ya da karışık çal gibi seçenekleri de standart müzik uygulaması üzerine yapabilmek
hemen
mümkün.
Hemen duralım. Müzikten bahsetmişken herde ufak bir detay var aslında burada ikonu da gözüküyor onu da atlamayalım. FM radyoda bulunmakta telefonda. FM radyo bence telefonlarda hala olması gereken bir özellik. Her ne kadar internet gelişse, internet üzerinden radyo uygulamaları kullansak da FM radyonun bence yeri ayrı. Orada yapılan yayınların, şovların yeri ayrı ve insanlar müzik dinlemekten sıkıldığında burada FM radyo gerçekten kurtarıcı olabiliyor. Şu anda kulaklık takılı olmadığı için anteni olmadığından bize uyarı veriyor. Bunu şey yapın. İsterseniz hemen kulaklığı da takalım.
Hı-hı. Hemen göstermenizi arayüzünde göstermiş olalım. Evet. Şimdi FM radyo konusunda ben şu görüşteyim. Hani Galaxy S4'ten FM radyo çıkartıldığında Samsung'un şöyle bir açıklaması vardı. Üst seviye telefon sahibi olan kullanıcılar artık HD kalitede müzik dinlemek Hı-hı. istiyorlar ve buna bağlı olarak da zaten internet üzerinden yüksek kalitede ses veren kaynakları kullanıyorlar. Ama ben şu görüşteyim. Radyo demek sadece müzik dinlemek değil. Hani radyo dediğimiz olgu bir kültürel argümandır aslında. Hı hı. Ben kesinlikle. Radyoyu sabahları radyo programlarını dinlemek için açıyorum. Aynen, şarkı dinlemek için açmıyorum. Bu bağlamda da radyo hala önemini koruyor. Şu an arayüzü görmekteyiz.
Radyoyu da dışarı verdik. Hoparlörden dinleyebilmek de mümkün. Aynı zamanda radyo uygulaması şarkıları kaydetme olanı aslında sağlıyor ki bence çok önemli. Özellikle radyoda çalan güzel bir şarkıyı kaydedip daha sonrasında adını hatırlamak yerine buradan hemen çeşitli uygulamalardan dinletip ya, şarkıyı bulabiliriz.
Özellikle aslında hani birkaç yıl önce bence fayda olabilirdi ama şimdi Shazam ve hani
en azından radyoda gibi dinlediğin şarkıyı o uygulamaları dinletmek konusunda biraz sıkıntı olabilir. Belki oradan sonra fark edecektir. Kayıt tuşuna bastığımız anda kayda başlıyor. Süresini de buradan görüp takip edilmek mümkün. Radyomuzda
evet, FM radyonun olması da telefonun bence artılarından bir tanesi. Bu bağlamda hani
o tuşuna basıp kapatalım.
Özellikle radyo özelliği olmayan benzer fiyat seviyesinin telefon alıp kıyaslandığı zaman bu şunu telefonu da, pek çok kullanıcı
radyo için ekleyelim son olarak FM radyo ile ilgili. FM radyo olduğu için bandrol ücreti de telefonlara yansıyor ve ister istemez telefonların ücretini de bir miktar artmasına neden oluyor.
Şimdi burada istersen kamerayı çalıştıralım Ender ve kamera arayüzüne bakalım. Çünkü en nihayetinde üzerine 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var ve kullanıcıların hangi fiyat seviyesinde olursa olsun telefonla yapmayı en çok sevdikleri uygulamalardan bir tanesi de fotoğraf çekmek. Dolayısıyla istersen telefonun kamera arayüzünü gösterelim. Şimdi evet. arayüz anlamında çok özelleştirilmiş bir detaydan bahsedemeyiz.
İki tane ana tuşumuz var. Video için bir tanesi, fotoğraf için bir tanesini kullanıyoruz. Bunun dışında hemen sol tarafta ayarlar butonu var. Ayarlara bastığımızda bize fotoğraf ve video modları ile ilgili çeşitli ayarları sunmakta. Hemen bakıyoruz. Pozlama, renk efekti, sahne modu, beyaz dengesi, titreme önleme gibi birçok önemli şey var. Bunun dışında fotoğraf noktasındaki ekstra ayarlara baktığımızda telefonda yüz algılamanın olduğunu görüyoruz ki güzel bir özellik. En azından fiyat segmentini düşündüğümüzde olmasaydı iliştiremezdik bu telefonu. Bunun dışında fotoğrafla ilgili birçok ayarlar var.
İzi ayarını da buradan manuel olarak otomatik ya da manuel seçenekler arasında tercih edebilmek mümkün.
Video ayarlarına baktığımızda da mikrofonun açıp kapatılabildiği, zaman ayarlama gibi aslında bakıldığında birçok fonksiyonel uygulamanın burada yer aldığını görüyoruz. Video kalitesine de baktığımızda çeşitli ayarları bu içeriden yine seçebilmek mümkün.
Aynı zamanda yukarıdaki ikon vasıtasıyla örneğin panorama çekimi yapabilmek de mümkün. Eğer panorama çekmekten hoşlanıyorsanız eğer bu telefonda bu konuda destek veriyor size. Bunu da yine ana ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Yine gülümseme algılama da var. Yüz algılamanın yanında gülücükleriniz de bu telefonun yazılım tarafından otomatik olarak algılanabiliyor.
Son olarak şunu da belirtelim. Alt tarafta da
evet telefonun flaşın üzerinde bir de LED flaşımız var. Evet. Flaşı da açıp kapatabiliyoruz. Yani
kullanıcıların ihtiyacı olan bütün ayarlar hızlı bir şekilde arayüzün sağına soluna serpiştirilmiş.
Şu an ekranlarınıza kamerayla çektiğimiz fotoğraf ve video örnekleri geliyor. Bunları da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani çok iyi mi? Değil. Ama bu fotoğraf ve özellikle fotoğrafları sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Instagram'da ya da Instagram üzerinde bazı filtreler uygulayarak paylaşabilmek mümkün. Ya da Pixel Express gibi üçüncü parti yazılımlarla biraz daha görsel zenginlik katarak kullanabilirsiniz. En nihayetinde telefonun kendi fiyat segmenti düşünüldüğü zaman bu fiyat segmentindeki bir telefon için mutlu edebilecek bir kamerası var.
Aynen öyle.
Onu söylemek gerekiyor.
Işık güzel olduğu zaman tatmin edici fotoğraflar çekebilmek mümkün. Işığın azalmasıyla beraber kamera performansı da benzer şekilde
zaten
azalıyor.
Zaten hani ışığın olmadığı yerde en iyi kamera bile maalesef performans anlamında beklentilerin çok çok altında kalıyor diyerek. Buradan istersen yavaş yavaş bu telefonun oyun performansına geçelim. En nihayetinde telefonlar için, yeni nesil telefonlar için hangi fiyat segmentinde olursa olsun en çok yapılan, hoşlanan uygulamalardan bir tanesi oyunlar oluyor. Şimdi oyun tarafında önce Subway Surf gibi günlük, anlık eğlence ihtiyacımızı karşılayabilecek temel bazı eğlenceli basit oyunlarla başlayalım.
Açıp 5 dakika oynayıp metroda vesaire otobüsteyken hızlı bir şekilde tek elinizi kullanarak aslında oynayıp vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Tıkladık şu anda yüklenmesi geçiyor. Şu an şunu da hatırlatalım. Tek çekirdekli Mali 400 grafik yongamız var. Çok öyle aman aman bir grafik performansı beklemek yanlış olacaktır. Sesi çok açmayalım. Bu tarz oyunlarda sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama tabii çok daha ağır grafiklere sahip Real Racing 3 gibi, Most Wanted gibi araba yarışlarında sıkıntı olacağını tahmin etmek güç değil.
Birazdan daha grafik yoğun bir oyunu da açarız. Ancak görebileceğiz de Subway Surf tarafında arada ufak takılmalar oluyor. Bunu hissedebiliyoruz. Evet. Hani
tabii şunu da belirtelim. Deminden beri birçok uygulamayı gösterdik. Hepsi arka planda şu anda açıklar. Belki bu noktada uygulamaları şurada artık kapatıp bir de göstermeyi deneyelim. Bakalım çok bir etkisi olacak mı? 1, 2, 3, 4, 5 neredeyse nereden baksak birçok uygulamasını açıp.
Evet, bu noktada telefonun 1 GB belleğe sahip olduğunu da tekrar hatırlatalım. Ve şimdi tekrar oyuna geri dönelim. Bu bağlamda evet şuradan resime basalım ve oyunumuza devam edelim.
Yine hala ufak mikro takılmaları
yani bu olduğunu... telefon bir oyun telefonu değil.
Değil.
Onu söyleyelim. Eğer oyun oynamak isterseniz de şimdi nasıl bir performans alabileceğinizi ekranlara getiriyor. Sağ ve Surf'te o beklenen performansı vermiyor. Bu bağlamda biraz
hayal oynanmaz değil. Ama yani sonuçta biraz
çok
daha akıcı olsa...
Çok keyifli oynanmaz onu söylemek
biraz
gerekiyor.
Biraz daha akıcı olsa fena olmazdı demeden geçemiyoruz.
Şimdi buradan... Trigger 2'ye bakalım.
Trigger 2'nin tabii ki çok daha zorlayıcı bir grafik seviyesi var şu anda. Büyük ihtimalle otomatikte en düşük ayarlarda çalıştıracaktır ki zaten üstünü fazla açmasını da bekleyemeyiz.
Dedik Mali 400 tek tekerlekli Mali 400 grafik birimimiz var. Burada performans konusunda bizim için daha sıcak bakmamızı sağlayan unsur ekran çözünürlüğünün düşük evet. olması. Şimdi düşük çözünürlükte Mali 400 tek çekirdekli
en azından bir çift çekirdekli Mali 400 olsaydı MP2'si olsaymış belki daha iyi olurmuş ama
burada telefon da, bayağı rahatlarmış. Yani üzerinden evet. ciddi bir yük alırmış.
G-Smart'ın da burada bir çok bir söz söyleme noktası yok çünkü daha çok bu işi Meditech götürüyor. Yani Meditech'in yaptığı bir tercih. Tabii şu anda çalışıyor. Ekran da biraz küçük olduğu için ister istemez detayları görme konusunda
yalnız sağ bir sürüden daha rahat oynanıyor.
Evet biraz yani çok kötü değil yani öyle çok slideshow gibi değil. En azından bir şeyler yapıyoruz. Zombileri arkam şuradan da geliyor. Evet ateş ederken efektlerin biraz daha arttığı noktalarda veya hızlı hareket ettiğimiz sahnelerde bunun kafasında geyik mi vardı? Tabii yılbaşından dolayı büyük ihtimalle şey yaptılar.
Onların Christmas'ından evet. ötürü. Noel. Dönemine ötürü böyle özel bir...
Küçük bir görsel ekstra detay eklemişler oyuna.
Evet. Sabah Surf'ü de gördük. Şu anda Dead Trigger 2'deyiz. Yani oyun anlamında tekrarlamak gerekiyor. Bu telefon bir oyun telefonu değil. Kurup oyunları çalıştırabilir. Bazılarını oynayabilirsiniz. Bazılarını oyunu sonunda getirebilirsiniz ama genel olarak bakıldığı zaman pek çok oyunda hani süper akıcı bir oyun deneyimi beklememek gerekiyor. Maalesef donanım anlamında sizi yanılacak. Hatta şu anda yine bir geri gel istersen. CPU-Z uygulamasında telefonun donanımını bence bir kez daha hatırlayalım. Oyun performansından bahsetmişken görebileceği üzere 1.3 GHz'da çalışan çift çekirdekli bir MediaTek işlemcimiz var. GPU tarafında da Mali 400 MP yazıyor ama MP'nin yanında rakam evet. görmediğimiz zaman biliyoruz ki bu tek çekirdekli Hı-hı. versiyonu. Onu da söylemiş olalım.
Sensörlere de bakalım istersen ne tarz sensörleri var. Bakıldığı üzere yakınlık, ışık ve bunun dışında akselerometre sensörümüz var. Zaten giriş seviyesi bir telefon. Çok daha fazla sensörü.
Olamazdı. Şimdi bunları da bahsettikten sonra aslında şu an ekranlara bir tablo getirelim ve cihazın sentetik testlerde elde ettiği sonuçlara bakalım. Sonuçları ekranda. Biz zaten böyle bir tabloyu bekliyorduk açıkçası. Yani hani giriş seviyesi bir telefon. Sahip olduğu donanımın zaten neler yapabileceği 3 aşağı 5 belli. Belliydi.
Yani alıp başka bunu... örneklerini de gördük başka cihazlarda.
Aynen öyle. Yani alıp bunu üst seviye telefonlarla kıyaslamamak gerekiyor. Şu anki tabloları tabii ki izleyicilerimiz sahip olduğu telefonlarla kıyaslayarak bir sonuca varabilirler ama bu telefonun rakibi General Mobile Discovery bile değil.
Değil.
Daha evet. segmentli olan işte Samsung'un Galaxy Fame gibi modelleri olacaktır. O tür cihazlarla elde edilen sonuçlarla belki daha iyi bir kıyaslama yapılabilir ama tablolara ekranda, sonuçlara ekranda takipçilerimiz telefonlarıyla kıyaslayabilirler. Evet, sentetik testlerden sonra şu anda ekranlara pil performansına ilişkin tablomuz geliyor. Telefonumuz 1400 mAh kapasiteli bir pile sahipti. Hani böyle bir pile sahip telefon için yaklaşık 6 saat kullanım süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki 6 saat farklı uygulamalar çalıştırarak elde ettiğimiz kullanım süresi. Sadece telefon için telefonun özelliğini kullanarak daha uzun pil süreleri elde etmek mümkün. Ancak yoğun kullanımda bu telefonu tabii ki bir günü tamamlayamadığını açık ve net bir şekilde söylemen gerekiyor.
Evet, pil ömrü konusunda biraz daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Belki ileride çıkacak yazılım güncellemeleriyle pil ömrü biraz daha arttırılabilir. Biraz yoğun kullanıma doğru kayınca telefon maalesef bir günlük klasik döngüyü tamamlayamıyor. Şayet sadece telefon veya birkaç SMS için kullanırsanız büyük ihtimalle bir günde size sıkıntı çıkarmayacaktır ama çift SIM gibi ekstra fonksiyonları da düşündüğümüzde pil kapasitesi yer yer kullanıcılara sıkıntı çıkartabilir.
Evet, G-Smart Roma R2'nin hem işletim sistemi tarafında bizlere neler sunduğunu hem de oyunlarda ve sentetik testlerde performans seviyesinin ne noktada olduğunu yakından görmüş olduk. Bu telefonun Türkiye piyasasında doğru fiyatlandırmayla girerse eğer ki benim bu noktadaki öngörüm 400-500 lira aralığında bir fiyat bandına denk geliyor. Çünkü 500 liranın üzerine çıkıldığı zaman başka bazı alternatifler
birine girebiliyor.
Hani kullanıcısını mutlu edebilecek bir telefonun potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çift SIM kart desteği bu noktada. Bu telefonun diğer pek çok rakibinden ayıran bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Bunun dışında tasarım anlamında BlackBerry Xeon'a benziyor. Malzeme kalitesi de tasarım destekleyici seviyede bu fiyat bandı için iyi tutulmuş diyebiliriz. Sadece plümü belki biraz daha optimize edilebilir ve bununla birlikte işletim sistemi tarafına performans biraz daha artırılabilir ki bunlar eğer çıkarsa yazılım güncellemesiyle düzeltilebilecek şeyler ki biz bu incelemeyi yapmadan birkaç gün önce zaten bu telefon 400 MB gibi
çok büyük bir güncelleme
oldukça
aldı.
Büyük bir güncellemeyi de aldı. Hani bütçe anlamında size uyuyorsa ve çift sim kart desteğine sahip giriş seviyesi bir Android telefon arıyorsanız eğer G-Smart Roma R2 bu noktada değerlendirilebilecek iyi alternatiflerden bir tanesi olmuş.
Evet, olay sonuçta dönüp dolaşıp fiyatına geliyor. Çünkü giriş seviyesi bir telefon ve büyük ihtimalle akıllı telefonlara geçmek için adım olarak kullanılabilecek bir telefon. Fiyatı rekabetçi olursa insanlar da gidip gördüklerinde malzeme kalitesini büyük ihtimalle beğeneceklerdir. Bizim yorumlarımıza katılacaklardır. Yazılım konusundaki desteği de biraz daha sürdürülebilip ince, irili ufaklı optimizasyonlara devam ederlerse bence güzel, rekabetçi ve akıllı telefon dünyasına adım atmak için başarılı modellerden bir tanesi olacak.
Evet, olay dönüp dolaşıp fiyatlandırmaya geliyor. Son olarak fiyatlandırma konusundaki hassasiyeti şöyle dile getirmek gerekiyor. Yani bugün suya ya da toza dayanıklı bir telefon arayan kullanıcı için örneğin Galaxy S4 yerine ya da HTC One yerine 200-300 lira daha üzerine koy, Xperia Z1 al diyebiliyorsunuz. Fakat bu fiyat bandında telefon arayanlar için üzerine 200-300 lira daha koy diyemiyorsunuz. Çünkü evet, bambaşka bir telefon kategorisine artık yönlendirmiş oluyor ki zaten yani bu fiyat segmenti de genelde bütçesi ucu ucuna denkleşen kullanıcılar var olan bütçeye en uygun telefon arayışına giriyorlar.
500 liralık telefonun üzerine yok 250 daha koy, 750 liralık telefon al dediğinde %50 bir fiyat farkı oluşuyor ki o da zaten o insanların bütçesine uymadıkları için burada ufak basamaklar, ufak sayılarla bile ciddi anlamda telefonlar sıralanıp tüketicilerin tercih sıralamaları değişebiliyor. O yüzden rekabetçi bir fiyatta girerse Roma R2 bence tüketiciler arasında bir talep bulacaktır kendisi.
Aynen öyle. Doğru fiyatlandırmayla kullanıcısını mutlu edebilecek giriş seviyesi çift sim kartlı iyi bir Android seçeneği olabileceğini söyleyelim G-Smart Roma R2 ile ilgili olarak. Bu videomuzda Gigabyte'ın yan markası diyebileceğimiz, alt markası diyebileceğimiz G-Smart'ın Roma R2 isimli giriş seviyesi Android akıllı telefonunu inceledik. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.